Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
Günaydın Ali Bey, merhabalar.
Merhaba Ömer Bey, merhaba
Günaydın.
Özdeş. Günaydın Feryal, merhabalar.
Evet, çok acayip artık şey ötesi, gerçek ötesi, hakikat ötesi bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Bir yandan savaş, bir yandan iklimle ilgili olağanüstü haberler var. Ve bakalım ne olacak. Yani özellikle şeyde birkaç saat içinde açıklanması bekleniyor. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli denen heyetin, yani yüzlerce ülkenin, neredeyse dünyadaki pek çok ülkenin temsilcilerinin bulunduğu bir bilimsel raporda da durumun ne kadar, iklim durumunun vahim olduğunu göreceğiz. Sızan bir bilgiye göre Washington Post'ta Rus bilim insanı özür dilemiş Ukrayna'dan ve bütün dünyadan. Rusya'nın saldırısı dolayısıyla iklime vereceği zararlardan dolayı bu bilim insanlarına ne olacağını bilmiyoruz.
Evet.
Zaten kaç 2000'in üzerinde bilim insanı Rusya'da mektup yazarak savaşa karşı tavır almıştı.
Evet.
Evet. Zaten yani hem pandemideyiz, hem iklim krizindeyiz. Yani burada da bir savaşın içindeyiz. Yani Covid'in büyük babası İspanyol gribi denilen 1918'de de birinci harp vardı ama iklim krizi diye bir kavramdan söz edilmiyordu 1918'de. Yani bu meselelere bakarken savaş ve onun gök kubbesinde bir pandemi var. Küresel çapta küresel iklim krizi yaşıyoruz. Bununla beraber ele alıp bakmak gerekti. Yani fosil yakıtlar nedeniyle yaşanan bir kriz içindeyken savaş tanık oluyoruz ve bunun da en önemli enstrümanları yine fosil yakıtlar üzerinden gelen enerji meselesi. Şimdi yani gerekçe olarak ne diyor Rusya? İşgalin gerekçesi NATO'ya, bir ülke NATO'ya üye olmak isteyebilir, başvurabilir, kabul edilir edilmez. Bu istek üzerinde diyor ki ben seni işgal ediyorum yani. NATO'ya girme isteğin var senin. Yani bizde son yıllarda bir iltisak şeyi var ya, iltisaklı olmak.
Evet.
NATO ile iltisaklı olmak bir ülkenin işgaline karar verilecek, veren bir duruma gösteriyor. Yani sen NATO ile iltisaklısın, o zaman ben seni işgal ederim, savaş açarım. Bu yani gerçekten gerekçesinin mümkün değil, anlaşılır bir durum olmadığı ortada. Buna karşı da Batı'nın başlangıçta aldığı, yani dün gece yaptırımlar daha da ağırlaştı, tutumda da zorlandık. Ve zaten bu ikisi, hepsi de hem Türkiye içerisinde hem de dünyada bu tavra ilişkin bir bölünme de getirdi. Çünkü yani bir tarafta otokratik dünya diyelim, bir tarafta liberal dünya. Bunun ikisinin de barbarlık örnekleriyle o kadar çok karşılaştık ki. Yani biz hemen unuttuk mesela. Bir yıl geçmedi üstünden. Amerika Birleşik Devletleri Taliban'ın eline bıraktı Afganistan'ı. Çekti gitti değil mi? Şimdi orada Afganistan'da Taliban yönetimi var.
Evet.
Ve orada insanlar inliyor yani. Gözümüz çevrildi. Unuttuk biz Afganistan'ı dünyada. Kadınlar zulmü altında, çocuklar, kız çocukları. Yani biz şeyi de yıllarca birlikte takip ettik. Irak'ın işgalini, değil mi? Yani kimyasal silah var, nükleer silah var, işgal ederim. Bak, yaşlı Avrupa, seni ne dinleyeceğim? BM'nin parasını ben veriyorum dedi adam. Hatırlayın yani. Ben olmasam siz BM binasında oturamaz dedi. Şimdi dolayısıyla yani bu sayısız örnekleri var yakın zaman. Biz 1992-95'te yine gözümüzün önünde Avrupa'nın göbeğinde etnik soykırıma tanık olmadık mı? 320 bin insan öldü ya. 320 bin insan. Dolayısıyla yani bu benzeri iki tarafta da, yani liberal kapitalizmin barbarlıklarıyla otokratik kapitalizmin barbarlıkları arasında kalmış bir dünyada yaşıyoruz zaten. Hep birlikte de iklimi mahvettik. Ve bugün de özellikle otokratik Rusya'nın İşte bu gerekçesi anlaşılır olmaktan uzak, bir işgaliyle devam eden savaşın içinde kendimizi buluyoruz. Tabii burada yani mesele şu, iki tarafın da barbarlıklarıyla karşı karşıyayız ama yani Batı dünyası çerçevesinde olaylara baktığımızda bir ülke olarak ne tarafta bulunman gerektiğine karar vereceğini, otokratik dünya içinde mi yer alacaksın, liberal dünya içerisinde mi yer alacaksın? İşte orada parlamentolar var, seçimler oluyor, medya var, sivil toplum var. Evet, o yani savunulası halleri yok ama yani soluk alınacak dünya, soluk alınacak kulüp Batı dünyasını tercih etmek durumunda, en azından demokrat düşünen insanlar çerçevesinde. O yüzden Türkiye'de bir anormal bir durum söz konusu. Bu anlamda da bir bölünme yaşamış olunması, bunu da zaten televizyon programlarına falan yansıyor.
Evet, ben bir de şeyi de söylemek, bir altını çizeyim isterseniz izninizle, bir Rusya'nın bu bütün bu meselenin özünde Rusya'nın şey enerji meselesi var deniyor. Yani Avrupa'nın ihtiyacı ve Rusya'nın da enerji sağlaması. Yani bir son rakamlara şöyle bir gözden geçirdiğimiz zaman Rusya'nın gücünün nükleer silahlar dışında tamamıyla, neredeyse tamamen gaz ve petrol üretiminden geldiğini, yani ihracat gelirlerinin %60'ı hidrokarbonlardan geliyormuş, petrol ve gazdan. Dolayısıyla da yani Avrupa yıllardır bu korku içinde yaşadı, ya şey banaları kapatırsa diye filan, ama şimdi bambaşka bir ortamdayız.
İşte ben de tam yani biz bu Rus ekonomisi ne durumdayı iyi masaya yatırmak durumundayız. Yani evet, Rusya enerji ve doğalgaz ve petrolde güçlü bir ülke, silah meselesinde güçlü bir ülke ama yani buna bağımlı, yani bunlara bağımlı bir ülke. Bunları satamazsa o da güçsüzleşiyor. Dolayısıyla dediğiniz rakam %60-65'lik gaza, fosil yakıtlara satınca ülkeyi ayakta tutabiliyor. Dolayısıyla böyle baktığınızda yani mesela biz S-400'lerde aklıma geldi, çok işledik malum. O S-400'ler alımının sırasında bir haber dikkatimi çekmişti. Haberi şimdi bulmam zor olabilir ama Moskova Times gibi bir şey kaynak hatırlıyorum. Biz S-400'ün birinci taşınırken, Türkiye'ye gelirken işlemişiz bu konuyu. Diyor ki Rus Başbakan Yardımcısı ve Silah Savunma Sanayi Başkanı, Rus silah sanayi batık, borç içinde, Putin'den 65 milyar dolarlık ek destek istedi. Biz tam S-400'ü teslim aşamasında, bir haberdi bu. Bunu anlatmıştım ben programda, bu dikkatimi çekti diye. Yani Rus ekonomisi öyle devasa boyutlarda enerjiye bağımlı ve silah sektörüyle ilişkili bir nükleer şeye sahip. Bununla da bir ülkenin yaşamı idame etmesi, yani sonuçta tüketecek çok şey var, son derece zor. Yani Rus ekonomisinin mesela 470 milyar dolar borcu var. Yani bizimle neredeyse başa başız Türkiye ile. İşte rezervlerini artırmış 600 küsür, onun yarısına G7 ülkeleri Merkez Bankası rezervlerine donduruyor. Bunu bir kısmını gizlemiş, mesela bazı ülkelere dağıtmış. Çin'de 65 milyar doları var. Kendi altını tutmuş ama altının hemen devreye girmesi kolay değil. Japon yenine yatırmış, başka şeyde de yatırmış ama yani rezervleri güçlü görünse de sonuç itibariyle enerjiye bağımlı bir ülke, yani satarak bağımlı ülke. Nitekim Türkiye'de en fazla faturayı Türkiye'ye kestiği ülkelerden biri de Türkiye. Yani Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkileri son, yani 1984 yılında ilk defa doğalgaz anlaşması oldu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile. İlk doğalgaz hatırladığım kadarıyla 87'de geldi. Arada da bir Çernobil oldu. 86'dır ise Çernobil hatırladığım kadarıyla. Sonrasında da muazzam gelişti. İşte Türkiye doğalgaza bağımlı bir ülke haline geldi. Ve Rus doğalgazı olmasa ısınamaz, fabrikalarını çalıştıramaz bir halde. İşte İran'dan da alıyor, Azerbaycan'dan da alıyor. Biraz çeşitlemesine böyle gidildi. Nijerya'dan da sıvılaştırılmış gaz alıyor. Ama Rusya'ya bağımlı. Rusya başka ne alanlarda bağımlı? Tekrar çok bunları inceledik ama yani Rusya ile Türkiye'nin ticaret hacmi, ikili ilişkileri çok gelişkin durumda. Yani 30 milyar dolar civarında bir hacim var. Bunun dışında 65 milyar dolar Türk müteahhitleri geçen 25 yıl içerisinde orada proje teslim etmişler. 20 milyar dolarlık taahhüt işi var. Rus şirketleri Türk şirketlerinden fazla Türkiye'de. Finans alanı dahil pek çok alanda yatırımları bulunan bir ülke. İşte Akkuyu var 22 milyar dolar. Silah sanayinde işbirliği yapıyoruz. Dendi yani hem aldığımız silahlar depoda duruyor ama işbirliği yapacağız, füze üreteceğiz dendiler. Aynı zamanda Ukrayna'da da füze üretme mevzusuna girildi filan. Yani böyle çok kompleks ilişkileri var. Yani topladığınızda on milyarlarca dolarlık bir hacme ulaşmış. Yani içimizdeki Rusya, içimizdeki Amerika'dan ekonomik olarak daha güçlü, onu söyleyeyim. Yani eğer emperyalizm üzerinden gidecek olursak, Amerikan emperyalizmi kadar ya da daha fazla bir Rus emperyalizminden söz etmek pekala mümkün. Nitekim bunu siyasa, yani inişli çıkışlı olmasını da karşın şeyde görebiliriz. Yani ikili ilişkilerde eğer siz bu kadar 10 milyarlarca dolarlık bir hacme ulaşmışsanız bir ülkeyle, o ülkenin içinde yer almalısınız. Yani öyledir. Tarih boyunca bakarsınız. İlişkiler güçlüyse yani gelir, o ülkenin iç politikasını takip edersiniz. İçerideki çelişkilere bakarsınız. İktidar ilişkilerine girersiniz. Nitekim mesela 2014 yılında kurulan Sputnik Ajansı hemen Türkiye'de. Hemen Türkiye'de oldu. Bir ara bir haber nedeniyle engellendi. Uçak düşürülmesi sırasında engellendi, kapatıldı, erişim engeli kondu. Hemen sonrasındaki ilişkinin düzelmesiyle Sputnik gelişti. Ve hatta bildiğim kadarıyla mecliste bile büro kurdu. Yani bu kadar bir ilişkiniz varsa o ülkeye verdiğiniz değer o ilginin içinde ciddi olarak izlemek, takip etmek ve yer almakla mümkün. Dolayısıyla mesela iki yüksek seçim kurulu arasında ilişki var Türkiye ile. Yani protokol var. Hep defalarca söylüyorum. Bu protokol nedir? Rusya Yüksek Seçim Kurulu ile Türkiye Yüksek Seçim Kurulu arasında teknik işbirliği anlaşmasını bilmiyoruz. İki ülke basın kuruluşları arasında var. TRT ile var. Örneğin. Yani bu kadar Türkiye'nin sonuçta iç içe geçmiş ilişkiler yumağı söz konusu. Dolayısıyla içimizdeki Rusya'yı ciddi analiz etmek durumundayız. İyi yerine koymak. Ve Türkiye bu şeyde ya başından itibaren birbiriyle Kırım Harbi, Kırım ilhakı 2014'ten sonra Ukrayna ile gelişen ilişkiler de çok yüksek ve birbirini rahatsız eden ilişkiler yumağı içerisinde Türkiye bu politikaları gitti. Gitti SİHA sattı Ukrayna'ya. Bu nedenle Ukrayna onu Donbas'ta kullandı. İşte daha önce de söyledik, silahın şifresi çözüldü. 2022 silah fuarında Rusya bunu sergileyeceğini ilan etti. Yani bir yandan S-400'ler var, silah sanayi geliştirme var, nükleer santral var. Şimdi bütün bu paket içerisinde, bütün bu gelişmiş ilişkiler içerisinde savaşla karşı karşıya kalınca her iki ülkeye karşı izleyeceği politikada ağırlık ne tarafa verilmesi gerektiğini, bir yandan da Batı'yla da ilişkilerin hiç iyi değil, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'yla bir karar ver Türkiye aşamasına gelmiş bir ülke Türkiye. Avrupa Konseyi kararını dinlemiyor. AB ile ilişkileri son derece incelmiş vaziyette. Amerika Birleşik Devletleri selam vermiyor artık neredeyse. Yani Türkiye'yi bu konuda bölgenin en önemli ülkesi gibi gören Türkiye Biden tarafından aranmadı bile. Yani Romanya Devlet Başkanı ile görüşüldü. Ama Türkiye'de bir NATO ülkesi, en eski NATO ülkesi bölgede, onunla bile görüşme yapılmıyor. Dolayısıyla bu mevzuya bakarken yani içimizdeki Rusya'yı iyi görmemiz lazım. İyi tayin etmemiz lazım ve Türkiye bu savaştan, zaten bu savaş öncesi, pandemi öncesi, yani Türkiye 2015'ten itibaren bozulan ekonomik dengeleri her aşamada daha da bozularak geldi. Ve bu savaşta en önemli partnerleri olan, yani turizmde Rusya'yı devreden çıkartırsanız turizmimiz çöküyor. Bunun örneklerini gördük. Ukrayna'da önemli bir partner, ilk beşte. Dolayısıyla tarımda hep söz etmişizdir. Yani Rus buğdayı ithal ediyoruz. O da 2016'dan itibaren açığımızı Rusya, Ukrayna, Yunanistan'dan bile buğday aldık biz. Oradan alıyoruz. Onlara makarna ihracatı yapıyoruz. Onu da geçenlerde bir yerde okudum. Çok komik bir, yani garip bir şey var. Rusya kaliteli buğday üretiyor. Buğdayı Türkiye alıyor. Burada un haline getiriyor. Makarna haline getiriyor. Bunu Rusya'ya satıyor. Yani, bu garip bir şey yani. Biz buğdayımızın kalitesini yükseltelim derken bunu düşünmüyoruz. Rusya'dan onun şey yapıyoruz. Şimdi bu konuda da bir öğretim üyesi var. Profesör Hikmet Bey galiba. Şimdi şey yapamayacağım. Rusya bir, dedi ki ya ben deli miyim yani? Ben de bunun kalitesini ben de üreteyim bunu dedi. Yani makarna üretme, füze üretiyorsun da makarna mı üretemeyeceksin yani? Ondan sonra bu konudaki bir araştırma merkezi kurdu. Tarım şey bizim profesörünü de onun başına getirdi. Geçtiğimiz günlerde bu yıl içerisinde oldu. Yani buğdayda da böyle bir sorunumuz var. İşte turizmde bağımlılığımız çok had safhada gerçekten. Bir taraftan enerjide böyle bir bağımlılık söz konusu. Banka sistemlerinde birbirine girmiş şeyler var. Yani burada yatırım yapan Rus şirketlerinin sayısı Türkiye'nin Rusya'da yatırım yapan, üretim yapan, Türkiye orada alkollü içecekler, içecek sanayinin içinde de var. Daha fazla Rus şirketleri Türkiye'de. Şimdi bu şeyde yaptırımlar devreye girdiğinde ki devreye aşama aşama girdiğinde bütün bu ticari, sanayi, ikili ilişkiler etkilenecek. Peki yaptırımların ilk hali açıkçası Rusya'yı çok etkileyecek hali değildi. Ama bu dün akşam Borrell açıkladı galiba değil mi? Ağır yaptırımları uygulamaya geçtiğinde Ruslar bundan etkilenecek. Ama yani yaptırımlardan etkilenenler aslında hem yaptırım uygulanan ülkenin halkları çekiyor. Hatırlayın Irak'a ilaç gitmedi. Çocuklar öldü. 500 bin çocuk öldü Irak'ta. Halkları, yaptırım uygulayanların da halkları şey yapıyor. Çünkü ilişkiler, ticari ilişkiler, istihdam, üretim vesaire bitince o ülke, Türkiye etkilenecek. Türkiye bu mesela gaz kararın, henüz gazla ilgili fiyatlar artıyor da gaz akışı devam ediyor. Bu önümüzdeki süreç devam ederse bu enerji fiyatlamalı davranışları nedeniyle inanılmaz şimdiden etkilenmiş. Zamlar üstüne gelmiş. Çok fazla etkilenecek bir ülkelerin başında geliyor. Turizmde beklenti 2019 34,5 milyar dolarlık bir ciro bekleniyordu. İşte bunun %20'si falan da Ukrayna-Rusya toplamından geliyor. Birinci sırada Rusya var çünkü. Bu geliri elde edemeyeceksin. Oradaki taahhütler ne olacak? Buradaki ilişkiler ne olacak? Yani Batı'ya karşı biz İran için mesela özel bir istisna uygulanmıştı hatırladığım kadarıyla. İran'dan şey alıyorduk. Enerji alımı uygulanıyordu. Evet. Şimdi bu enerji alımı önümüzdeki dönemde Rusya'dan devam edecek mi ve nasıl devam edecek? Ne yapıyor? Mesela Reza Zarrab olayı patlak verdi. İran ambargosu. İran ağır bir ambargodu. O büyük bir dünya çapında bir yolsuzluk hala devam ediyor Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank. Yani yaptırımları delme operasyonları pekala mümkün ama bunun sonuçları itibariyle Reza Zarrab olaylarına gidiyor. Bu arada Rusya'nın yani hep diyordum yani bu yaptırımlar aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 tane eyalette vergi cenneti. İsviçre'de daha geçen hafta bahsettik. Yani 18 bin kişinin yani bunların içerisinde oligarklar var, otokratlar var, krallar var, zalimler var. Servetleri İsviçre'de. Dünya İsviçre'yi legalize etmediği müddetçe dünya kapitalizmi bu İranlı'nın zengin milyarder mollalarının servetleri, oligarkların, Putin'in Pandora belgesinde çıktıydı hatırlarsınız buralarda konuştuk. Değil mi?
Zaten baş muhalifleri şimdi hapiste olan baş muhaliflerden bir kısmı açıkladı Putin'in de Lavrov'un Dışişleri Bakanı'nın muazzam servetlerini, ikinci ailelerini ve akıl almaz milyar dolarlık hem şeylerini, villalarını, havuzlarını, şehirlerini yani açıklamıştı ama onlar da hapiste şimdi.
Evet, evet. Yani bu buralara dokunmak gerekiyor ve gerçekten yani NATO ile iltisaklısın diye bir ihale soyunmanın karşısında bu Batı'nın umarım yani bu sürekli güçsüzlük sergileyen Batı'nın tırnak içinde demokratik dünyanın bir tavır sergilemesi, kuvvetli tavır sergilemesi ile meselenin önü alınabilir. Ama Türkiye herhalde bütün bu denklemde en zor yılları yaşayacak bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye ekonomisi yani zaten çok zor durumdaydı. Bu daha da derinleştirecek. Bu tabii siyasal süreçleri de etkileyecek bir şey. Yani bizim şeyi hatırlayın, Irak'tan sonra Kerkük yumurtalık petrol boru attı. Hurda olduydu yani, çalışmadı. Bunun büyük bir zararını görmüştük. O zaman dergide işte bunun etkileri neler olur, ne olur, ne biter bunları şey yapmıştık. Önümüzdeki dönemde devam ederse bu yaptırımlar, yaptırımları uygulamak bir yana önemli ama yaptırımlardan en çok etkilenecek ülkelerin başında Türkiye geliyor. Ve tabii ki Rusya da var sonuç itibariyle yaptırımı uygulanan ülke olarak. Sonuçta yani her kalemde Türkiye'nin buradan etkilenmesi, tarımdan silah sanayindeki ilişkilerine kadar. Ha bu arada o buğday konusundaki profesörümüz Köksel, Profesör Doktor Köksel oraya başkanlık ediyor. Yani oradaki kaliteli buğdaydan makarnayı nasıl üretir ve daha bütün Rusya'daki buğday politikasında önemli bir göreve getirilmiş durumda. Şimdi sonuçta yani Türkiye'de ne yapmalı, yani Türkiye'de nasıl bir seçim yapmalı? Evet, otokratik dünyayla mı hava solumak istiyorsunuz? Yoksa seçimlerin yapıldığı ama beğenmediğiniz demokrasinde işte izlediği tutumlar dünya nedeniyle demokratik dünya tırnak işte liberal dünya var. Onun da sayısız barbarlık örneklerini tanık olmuşuz. Onunla mı havayı solumak istiyorsunuz? Yani burada adres de belli açıkçası. Yani şeyin neydi adım şimdi padişahın ismi 2. Mahmut'la şey konuşuyor. Kaptanı Deryasi yani donanma Bakanı Halil Paşa'ydı galiba. Diyor ki işte padişahımız efendimiz diyor. Yani o sırada çatışmada şu gayrimüslimlere hakları tanınacak mı Osmanlı İmparatorluğu'nda toprakları içinde falan. Bütün dünya onu şey yapıyor. Padişahımız efendimiz diyor ya diyor Batı'yı taklit edeceğiz ya da Asya'ya çekilmek zorunda kalacağız diyor. 1830 yani Tanzimat da bunun üzerine geliyor. Şimdi bu 200 yıllık bir perspektif içerisinden geliyoruz. İyi kötü Batı soluması yapmışız. Burada yani NATO ile iltisaklısın diye bir ülkeyi işgale kalkan bir ülkenin yanında mı yer almak siyasal olarak doğru? Yoksa kimle arkadaşlık etmeyi yeğlersin? Böyle elinde falçatayla dolaşan, silahla dolaşan biriyle mi arkadaşlık etmek istersin sürekli başın belada? İyi kötü bir şekilde daha uysal bir yapıdaki kişiyle mi arkadaşlık etmek istersin? O dünyanın içerisinde solumak istersin? Elbette bu tarafa doğru ve oraya bir yatırımın var. Çok 200 yıldır orayla bir ilişki içindesin. Ona tipinde insanlara yetişmiş. Gerçi şeyin sakallı Celal'in defa akla geliyor yani. Doğuya giden gemide batıya yürüyen insanlar der. Sakallı Celal Türkiye'nin aydın münevver kesiminin tipolojisini anlatmak açısından. Dolayısıyla durum önümüzdeki günlerde de devam edecek bu çerçevede. İsterseniz Ömer Bey, Özdeş şey, bugün ittifak şeyi var, altılı toplantı var, ertelenmedi. Ve bir metin okuyacaklar, yayınlanacak. Ona değinelim biraz.
Evet, bir cümle söyleyeyim. Bu şeyle ilgili, Batı'yla ilişkiler dediniz Türkiye açısından. Rusya'dan çok ilginç bir açıklama geldi. Eski başkanı Putin tarafından bakanlık görevinden alınmıştı. Sonra şimdi Moskova'nın Güvenlik Konseyi'nin başkan vekili Medvedev var. Dmitri Medvedev. Eski Rusya Devlet Başkanı, Moskova'nın Batı'yla diplomatik ilişkilere ihtiyaç duymadığını söylemiş. Bu da yüzyılın önemli laflarından biri olarak tarihe geçecek herhalde. Diplomatik ilişkilere lüzum yok demiş. Ve bir de şeyi de söylemiş. Büyükelçiliklere kilit vurabiliriz demiş. Bütün büyükelçilikleri de kapatabiliriz demiş. Bir yandan da Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinin dondurulmasını kınarken bir yandan da bu iyi bir şey demiş. Çünkü Rusya'da idam cezası geri getirmeye olanak verir demiş. Bunun ötesinde söylenecek bir söz yok.
Yok. Bu emanetçi Medvedev değil mi?
Evet, emanetçi.
Bu arada Küba'nın hani komünist olduğunu iddia eden Küba'nın ardından Brezilya'nın faşist başkanı Bolsonaro da Rusya'ya destek vermiş. Tarafsız kalacağız diyor ama yaptırımlara da karşıyız diye açıklaması var.
Evet, ve veto etmiş şeyde de kendi Mercosur grubunda yapılan şeyde kınanmasını da reddetmiş. Veto etmiş yani.
Yani şu anda destekleyen Çin çok resmi bir açıklama yaptı mı bu konuda?
Yapmadı galiba.
Yapmadı, ben de öyle biliyorum.
Daha diplomatik davranıyor ama yaptırımlara karşıyız diyor.
Karşıyız diyor. Yanında yer alan ülkeleri sıralarsak Küba, Brezilya,
Belarus,
başka? Macaristan'dan bir ses çıktı mı?
Macaristan
karşısında
Rusya'ya.
Rus. Dolayısıyla yani çok fazla da bir ülke yok. Baktığımızda.
Türkiye'de Montreux Sözleşmesi'nin uygulanacağını laf olarak söyledi. Yani gemi geçirmeyeceğini söyledi Dışişleri Bakanı tarafından.
Dolayısıyla fazla şey yok yani Rusya ne yalnızlıktı?
Muhteşem.
Davutoğlu'nun kitabının adı neydi?
Derin strateji ve muhteşem yalnızlık.
Yalnızlık gibi bir. Yani o yalnızlık söz konusu olabilir. Yani Rus halkı da sonuçta işte milliyetçilik gazıyla gelebileceği noktanın sınırlarına geldikten sonra bu rahatsızlıkları beraberinde getirecektir. Neyse son dakikayımızı şunu söyleyeyim. Bugün 6 parti Bilkent Otel'de maalesef gidemeyeceğim çünkü çok kalabalık ve yeni de Covid'den çıktığım için bir daha da şey olmayayım diye izleyemeyeceğim, uzaktan izleyeceğim. Yoksa gidecektim. Başlandık değil mi? Ya şunu söyledim de, yani birincisi böyle bir açıklamayı bir otelde yapacağınızda özgürlüklerinin minimal olmuş bir ülkede bir hapishane önünde yapın. Gidin Sincan'da yapın, gidin Silivri'de yapın. Sonuçta işte parlamenter sistemi geniş bir şey var. Konuştuklarımızın çoğu var o bildiride. İşte benim yansıdı basına. Burada okunacak, 6 genel başkan yardımcısı okuyacak, sonra diğerleri imzalayacak. Yani daha önceki ayarlara dönüş için hazırlanmış bir metin. Tabii geçtiğimiz dönemlerde de hep programlarda söylediğimiz gibi yani eksik bir ittifak ama tamamlanması söz konusu olabilir. Onları şey ama bu bir otelde değil, bir hapishane önünde yap. Ben olsam bir iletişimci olarak bunu orada yapardım. İzleyeceğiz ama Ukrayna'nın gölgesine düştü bu ittifak açıklaması. Umalım önümüzdeki dönem otokratlardan kurtulma dönemi olsun. Bütün bu dipsiz derinlik diyelim, dipsiz derinlik otokratların sonuyla sonuçlansın. Çünkü gerçekten otokratik bir dünyada yaşamak aynı zamanda iklim meselelerini gündeme getirmeyi de az kılıyor, yetersiz kılıyor. Umalım Türkiye için de bu açıklamaların tesiri olur ve daha geniş bir demokrasi cephesi etrafında buluşmak için adım olmuş olur.
Tamam. Aynen katılıyorum. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Görüşmek üzere.
Kolay gelsin. İyi yayınlar. Hoşça kalın. Sağ olun.